Memlekette eğer maddiyat maneviyattan önde geliyorsa o memleket medeni bir memleket sayılamaz. Maddeye manadan daha fazla kıymet verenler medeni değildir. Allah Azze ve Celle bize neye önem vermemiz gerektiğini öğretiyor. Kitaba önem vereceksiniz. Hakikatlere önem vereceksiniz. Size yol gösterilmesi sizin için önemli olmalı. Size yol gösteriliyor. Bu sizin için önemli olmalı. Bizim alemimizdekiler neden kitabını bıraktılar? Hangi eğriliği gördüler? Gördülerse ortaya koysunlar. Bugüne kadar böyle bir şey iddia edemediler. Demek ki bulamadılar. O halde demek ki nefislerine uydular. Bunun başka bir izahı yok.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَأُفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين.
Kıymetli kardeşlerim, Gâşiye suresini bitirmiştik. Kehf suresine başlıyoruz. Kehf suresi de Mekki surelerden ve Mekki surelerde ele alınan konular gibi onlara benzer mevzular ele alınmaktadır. Surenin ekseriyeti, büyük bir kısmı kıssalardan oluşmaktadır. Ashab-ı Kehf'in kıssası, Hazreti Musa'nın Hızır ile olan kıssası, Zülkarneyn'in kıssası. Surenin büyük bir ekseriyeti bu kıssalardan meydana gelmekte ve Allah Azze ve Celle bu şekilde akıllarımızda kalmasını sağlamaktadır. Kur'an'da birçok hakikat kıssalar şeklinde verilmektedir. Geçmişten misaller verilerek Allah Azze ve Celle yerleştirmek istediği bir takım gerçekleri o kıssalar yoluyla yerleştirmektedir. Böyle olduğunda anlaşılması kolay olmakta, ezberlenilmesi de kolaylaşmaktadır. Avamdan normal bir insan bile belki Kur'an'dan 3-5 ayet söyleyemez ama böylesi kıssaları duymuşsa eğer, okumuşsa, dikkatle dinlemişse anlatabilir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası gibi, Ashab-ı Kehf'in kıssası gibi, Musa ile Hızır'ın kıssası gibi kıssalar avama da hitap etmekte. Kur'an'ın birçok ayeti öyledir ama özellikle bu gibi ayetler anlaşılması daha kolay ve hiç kimse Kur'an çok karışıktı, ben anlayamadım, felsefi bir üsluba sahipti, o yüzden anlayamadım diyemeyecektir. Allah Azze ve Celle Mekki surelerde özellikle iman üzerinde durmaktadır. Allah'a iman ve ahirete iman mevzuları üzerinde daha çok durulduğunu görmekteyiz. İşin başı bunlardır. İman esasları bunlardan ibaret değildir ama iman esaslarının da en temelinde bunlar yatar. Allah'a iman ama sadece Allah'ın varlığına, birliğine değil, ne şekilde bir Allah'a iman etmemiz gerekiyorsa o şekilde iman. Bütün sıfatlarıyla birlikte Allah'a iman. Bir iki sıfatıyla değil, tüm sıfatlarını kabul ederek, tüm sıfatlarını anlayarak, ona uygun olmayan bir sıfatı ondan uzaklaştırarak, onu o gibi sıfatlardan tenzih ederek. Nasıl bir Allah'a iman? Sadece insanlara bir takım şekilsel ibadetleri emreden veya bir takım ahlaki esasları emreden bir Allah değil. Aynı zamanda onların hayatına karışan bir Allah. Parayı nasıl kazanacaklarına ve nasıl harcayacaklarına karışan bir Allah. Nasıl giyineceklerine ve nasıl giyinmeyeceklerine karışan bir Allah. Sadece rızık veren bir Allah değil, muamelat esasları koyan bir Allah, sadece yaratan bir Allah değil, aynı zamanda savaşla, barışla ilgili esasları da koyan bir Allah. Doğumumuzdan ölümümüze kadar, hayatın içinde ne kadar şey varsa, hepsiyle ilgili kanunlar koyan bir Allah. Böylece, İstediği insanı meydana getirmek isteyen, nasıl bir Müslüman istiyorsa, nasıl bir insan istiyorsa, o insanı meydana getirmek isteyen bir Allah. Ve nasıl bir Allah? Adaleti gerçekleştirecek olan bir Allah. Ahiret ile, bu dünyada herkesin yaptığı yanına kalacak olsaydı, Allah Azze ve Celle nasıl adaletli olabilirdi? Hayırlı işler yapanlara mükafat vermeseydi, mükafat vereceği bir alem yaratmasaydı, kötülükler işleyenlere de ceza vermeseydi, nasıl adaletli olabilirdi? Boynuzsuz koyunun bile boynuzlu koyundan hakkını alacak olan bir Allah, nasıl olur da insanlar arasında adaleti gerçekleştirmez? Allah'ın saltanatına yakışır mı? Bir memlekette adalet yoksa, o memleketin padişahı adaletli sayılır mı? Eğer Allah Azze ve Celle bir başka memlekette herkesin hakkını vermeyecek olursa, adaletli bir ilah sayılır mı? İşte onun için sürekli olarak Allah'a iman ve ahirete iman üzerinde durulmuştur. Bunlar iyice yerleştirilmiştir. Mekki surelerde binlerce ayet ile Allah Azze ve Celle bu önemli hakikati herkesin kalbine yerleştirmiş. Ondan sonra onlara Medine'yi nasip etmiştir. Allah'a ve ahiret hakkıyla iman eden Müslümanlar, Medine'de İslam devletine sahip olduklarında kimseye haksızlık yapmadılar. Memleketler fethettiler ama hiçbir zaman kibirlenmediler ve kendilerinden bilmediler. Çünkü yardımın Allah'tan olduğunu biliyorlardı. Kendilerinin zayıf ve aciz olduklarını biliyorlardı. Yıllarca kafirlerin zulmü altında inlemişlerdi. Bunu biliyorlar, acziyetlerini anlamışlardı. Bir gün Allah onları o zulümden kurtarıp onlara devlet nasip ettiği zaman onlar bunun kendilerinden olmadığını biliyorlardı. Ve dün kafirlere ahiretten bahsedenler, bu yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz diyenler, bugün kendileri devlete sahip olduklarında, zaferler kazandıklarında, onların artık kötülük yapması beklenir mi? Çünkü onlar ahireti ta iliklerine kadar işlemişlerdi. Bütün hücreleri ahiret anlayışıyla dolmuştu. Her birisi bir Subhanallah dese bile onun karşılığını alacağını biliyordu. Zerre kadar bir kötülük yapsa onun da karşılığını göreceğini biliyordu. Böyle insanlar halife de olsalar, ordu komutanı da olsalar, muzaffer de olsalar, bunlar hiç kendilerini kaybederler mi? Mekke'de Allah Azze ve Celle onları o şekilde eğitti. Her birisi Allah'ı görüyormuşçasına ibadet edecek hale geldi. Allah'ın murakabesini hissedecek hale geldiler. Ve Allah'ın adaletini biliyorlardı. Bu sureler onların kalplerine bunları yerleştiriyordu. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle Mekki surelerde geçmiş kitaplarda, bozulmuş olan kitaplardaki bir takım hatalı noktaları da düzeltir. Onlara onların doğrularını öğretir. Tevrat'ta bozulmuş olan, o Tevrat'ta var olan bir takım hatalı noktaların doğrularını söyleyerek onların Tevrat'ı değiştirdiklerini ispat eder. Ve böylece Müslümanlar Tevrat'ı okurken dikkatli okumuş olurlar. Dikkatli okumak gerektiğini öğrenirler. Çünkü Allah Azze ve Celle Tevrat'ta söylenenlerin bir kısmının doğru olmadığını ispat etmektedir kitabında. Aynı şekilde İncil'lerde, yüzlerce İncil'in içerisinden seçilmiş olan o dört İncil'de yanlış olan bir takım noktaları Allah Azze ve Celle düzeltir. Onların inançlarındaki bozulmaları düzeltir. Bu hem onlara iyiliktir hem de Müslümanları sapmaktan muhafaza etmektir. Hem bu şekilde ehli kitaptan olanlar yanlış inançlarını görürler. Yanlış insanın içine hiçbir zaman sinmez. Mutlaka içinden bir ses, sağduyu ona bunun yanlış olduğunu söyler durur. Ve işte bir gün o akıl sahibi varlığa bir başka kitap gönderilir ve ona doğruları söyler. Bir peygamber gönderilir, o peygamber o yanlışları düzeltir. İşte o zaman içindeki o sesi hatırlar. Hakikaten de zaten ben bundan şüphe ediyordum demesini sağlar. Gerçekten de zaten bunun doğru olmadığını düşünüyordum. Bunun doğru olması mümkün değildi. Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olması düşünülemezdi. Zaten hep bundan şüphe edip duruyordum. Zaten bir kadından doğmuş olanın ilah olamayacağını biliyordum. Söyleyemiyordum belki, papazlar beni dinden aforoz ederler diye. Belki açıkça ifade edemiyordum, beni idam ederler diye. Engizisyon mahkemelerinde, çeşit çeşit mahkemelerde belki beni idam ederler diye konuşamıyordum ama işte Allah bir kitap göndermiş ve o kitap doğruları bana hatırlatıyor. Bir kadından doğanın tanrı olamayacağını bana söylüyor. Başlangıcı olanın tanrı olamayacağını bana söylüyor. Ölümlü olan bir varlığın tanrı olamayacağını bana söylüyor. yemek yiyen aciz bir varlığın, uyuyan ve uyuklayan bir varlığın Tanrı olamayacağını bana söyleyen bir kitap geldi. Bu şekilde o anlamayanların anlaması sağlandı. Şüphe edenlerin de şüpheleri kuvvetlendirilmiş oldu. Yanlışlardan şüphe etmek icap eder elbette ki. Allah Azze ve Celle yanlışa dalmış olanların o yanlıştan şüphe etmelerini göndermiş olduğu kitabıyla, peygamberiyle sağlar. Şüphe edecek ki ondan sonra hakikati araştıracak. Kur'an onu o inancından şüphe ettirmek ister. Şüphe etmeyenlerin hakikati araması düşünülemez. Önce şüphe edecek. O şüphe kendisinin içini kemirecek ve bir gün araştırma zorunda kalacak. Araştırmak isteyecek. Araştırdıkça gerçekleri görecek. O manada şüphe böyle bir insan için rahmettir. Allah Azze ve Celle onları şüpheye düşürmek istemektedir. İşte Mekki surelerde buna benzer meselelere temas edilir. Böylece Allah Azze ve Celle hem yanlışları düzeltir, hem Müslüman olmak isteyenlere doğruları öğretir, hem de ahirete iman gibi önemli bir takım esasları öğreterek onları salih amellere teşvik eder. Eğer ahirete iman olmazsa insan hayatını değiştirmeyi göze alabilir mi? Cennete, cehenneme iman etmeden insan hayatını değiştirebilir mi? Cennete, cehenneme iman etmeden insan malından ve canından verebilir mi? Cennete ve cehenneme iman etmeden insan nefsini çok zorlayabilir mi? Nefsine hakim olabilir mi? Onu zapturapt altına alabilir mi? Nefsi onu bir takım kötülüklere teşvik ederken ona karşı nasıl koyabilir? İşte Mekki sureler o yüzden bu hakikatleri yerleştirir. Peygamberlerin mücadelelerini anlatır ve bizi ta eskilere götürür. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a kadar götürür ve bu dava yeni bir dava değildir der. Bu dava aynı dava. Hazreti Adem'e verilen din de buydu. Hazreti Nuh'un mücadelesi de bu dava içindi. Hazreti İbrahim'in mücadelesi de aynı dava içindi. Siz sonradan ortaya çıkma türedi bir davanın temsilcileri değilsiniz. Siz ilk insandan beri yeryüzüne indirilmiş olan davanın temsilcilerisiniz. Hazreti Nuh'a karşı gelenler, sizin zamanınızdakiler, onlar da size karşı gelecekler. Aynı zihniyetin temsilcileri sizinle mücadele edecekler. Onlar, o peygamberler ve onlara iman edenler nasıl dayandılar ve yollarına devam ettilerse siz de öyle dayanacak ve yollarınıza devam edeceksiniz. Allah Azze ve Celle bizi ta oralara götürür. O zamandakilerle bizi kardeş ilan eder. Hazreti Nuh'a iman etmiş olan Müslümanlarla bugünün Müslümanının kardeş olduğunu ilan eder. Aynı davayı omuzladığımızı bize hatırlatır. Onların mücadelelerini bize örnek olarak sunar. Onlar nasıl ki geri adım atmadılarsa siz de öyle geri adım atmayacaksınız demek ister. O günün kafirleri nasıl sonuç itibariyle mağlup edildilerse sizin döneminizin kafirleri de mağlup olacaklar, yolunuza devam edin denilir. Allah Azze ve Celle bu şekilde bizim kökenimizin çok gerilere gittiğini, yeryüzünün ilk davasının temsilcileri olduğumuzu bize hatırlatır. Onlarla kardeş olduğumuzu bize söyler. Bu şekilde biz kendimizi daha rahat hissetmeye başlarız. Biz bu şekilde kendimizi sonradan ortaya çıkmış olan bir davanın temsilcileri gibi değil, İnsanlığın başlangıcından beri yeryüzünün en önemli ve en eski davasının mümessilleri olduğumuzu anlamış oluruz. Bu bize moral verir. Bu bize mücadele azmi verir. Allah Azze ve Celle bize kıssalarla bu gerçekleri anlatır ve o kıssaların içerisinde daha nice mesajlarını yerleştirir. Kendisinin her şeyi gördüğünü, her şeyin üzerinde kendisinin gücünün, kudretinin olduğunu,
geçmişe bizi götürerek ispat eder. Bakın der geçmişlerin bıraktıkları eserlere. Fesiru fil ard, size bu kitapta anlatılmış olan o milletlerin eserlerine gidin bakın. Yeryüzünde gezin. Bakın. Fanzuru keyfe kana akibetul mukezzibin. O inkar edenlerin sonlarının ne olduğuna bir bakın. Allah Azze ve Celle bizi ta oralara götürür. Tarihi eserler üzerinde çalışmalar yapmamızı bize tavsiye eder. Bize o milletleri hatırlatır. Bu şekilde Allah'ın gücüne, kudretine olan güvenimizi tazeler ve pekiştirir. Mekki sureler bu şekilde insanın imanını kuvvetlendirir. İnsana davanın ne olduğunu öğretir. O peygamberlerin kıssalarıyla, kendi kavimleriyle peygamberler arasındaki mücadelenin gerçek sebebini bize öğretmiş olur. Onların Allah'ı inkar etmediklerini, onların peygamberi inkar ettiklerini, kitabı inkar ettiklerini, ahireti inkar ettiklerini bize öğretir. Bugünün kafirlerinin de Allah'ı kabul etmekle, melekleri kabul etmekle kurtulamayacakları mesajını verir. Ve bizlere de ey müminler, Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmek yetmez. Sadece onu kabul edenler, Allah'ın Rezzak sıfatını kabul edenler, Halık sıfatını kabul edenler, onu yaratıcı ve rızık verici olarak görüp, sonra peygamber göndermeyen, kitap göndermeyen ve ahirette hesap sormayan bir Allah'a iman edenler, onların Müslüman sayılmayacağını bilin demek ister. Geçmişin kafirleri de böyleydiler. Allah'ı da kabul ederlerdi, melekleri de. Ama peygamberi, kitabı ve ahireti kabul etmezlerdi. Allah Azze ve Celle geçmiş peygamberlerin kıssalarını anlatarak bize bugünün kafirlerinin de kafir olduklarını öğretir. Allah'a inkar etmenin şartı olmadığını, melekleri inkar etmenin şartı olmadığını, iman esaslarından birini inkar etmenin yeterli olduğunu, peygamberi de inkar etseler, ahireti de inkar etseler bu onların ebediyen cehennemlik olmasına yeteceğini, o peygamber kıssalarıyla bize bu gerçekleri öğretir. Mekki surelerde hangi meselelere temas ediliyorsa, bu surede de ona benzer meselelere temas edilecek. Ama farklı yönlerden temas edilecek. Bilmediğimiz yönleriyle temas edilecek. Bu kitapta defalarca Hazreti Musa'nın kıssası anlatılırken, burada da temas edilecek ancak Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Hızır'la olan kıssasına temas edilecek. Bilinmedik yönleriyle, usandırmayacak bir üslup ile temas edilecek. Bu şekilde Allah Azze ve Celle bir meseleyi bir yerde anlatıp bitirmemekte, bir meseleyi değişik yerlerde anlatmakta ve bizi her seferinde o meseleye götürmekte, bizi her seferinde bize o meseleyi hatırlatmaktadır. Çünkü insan unutmakla mağluldür. İnsanda unutma özelliği var. Böyle bir zafiyet var. Bir yönüyle zafiyet, bir yönüyle de hayırdır, rahmettir. Bazı şeyleri unutmamızı Allah Azze ve Celle istemiştir. O yüzden bize unutma özelliğini vermiştir. Fakat bazı şeyleri ise unutmamızı istememektedir. İşte onları unutmayalım diye Allah Azze ve Celle onları tekrar etmektedir. Bir meseleyi sadece bir yerde anlatıp bitirmemesi bu yüzdendir. Bazen bir meseleyi defalarca anlatmak icap edebilir. Şurada şu yönüyle anlatmak, başka bir yerde başka bir yönüyle anlatmak gerekir. Bu insanları usandırmak için değildir. Haşa Allah Azze ve Celle'nin ilmi olmadığı için tekrar ediyor da değildir. Sonsuz ilme sahip olduğuna kainat şahittir ve delildir. İsteseydi her satırında, her kelimesinde apayrı bir meseleye temas ederdi. İsteseydi insanların anlayamayacağı kadar yüksek düzeyde ilmi meselelere de girebilirdi. Ama Allah Azze ve Celle'nin muradı bu değildir. Allah Azze ve Celle yeryüzünde nasıl bir insan istiyorsa, nelerin tam olarak yerleştiği, nasıl bir insan istiyorsa, hangi meseleleri tam olarak anlamış, işte öyle bir insanı meydana getirebilmek için tekrar eder. Allah'ın muradı o meseleleri tam olarak yerleştirmektir. Ve hiçbir zaman unutmamasını sağlamaktır. Onun için bir meselenin değişik surelerde tekrar edildiğini görürsünüz. Ancak her yerde bir başka noktadan yaklaşıldığını görürsünüz. Tam yerine gelmiştir ve Allah Azze ve Celle orada tekrar eder. Çünkü tam yerine gelmiştir. Taşı gediğine koymanın zamanıdır. Ve Allah Azze ve Celle orada onu tekrar etmek suretiyle yepyeni bir mana kazandırır. Bu şekilde insan orada bir kez daha farklı bir yönüyle meseleyi anlar. Ve böylece hem insan dikkatsiz olmaktan da kurtulur. Eğer bir meseleyi uzun uzun anlatmış olsaydı, konudan konuya geçmemiş olsaydı, belki de insanlar bir müddet sonra, belki bir sayfa okuduktan sonra, iki sayfa okuduktan sonra, belki de yavaş yavaş dikkatleri dağılacaktı. Ama Allah Azze ve Celle konu değiştirir. Sürekli olarak konuyu değiştirir ve dikkatler yeniden toplar. Buna benzer hikmetleri var. Her zaman bazı meselelere temas etmesi, haşa Allah'ın ilminin kıtlığından değil tabii ki. İsteseydi sonsuz ilme sahip olan Allah'ım, her satırda başka ilmi bir meseleye temas ederdi. Ama o zaman hiçbir şey yerleşmezdi insanda. Allah'ın istediği insan modeli meydana gelmezdi. Allah Azze ve Celle özellikle bazı şeyleri tam olarak yerleştirmek istemektedir. İşte onun için kıssalar tekrar edilir. İncil'lerde de Hazreti İsa'nın sözlerinden, konuşmalarından ve hayatından ibaret olan İncil'lerde de aynı üslubun olduğunu görürsünüz. Hazreti İsa Aleyhisselam anlattıkların misallerle anlatır. Kur'an geçmiş peygamberlerin kıssalarıyla anlatırken Hazreti İsa da misallerle anlatır ve havarileri tarafından kendisine sorulur. Ey muallim, neden misallerle anlatıyorsun? Hatta bazı misaller tekrar olur. Neden misallerle anlatıyorsun? Hazreti İsa Aleyhisselam demişti ki, herkes sizin gibi değil. Sizler benim talebemsiniz. O yüzden ben size misal vermesem de, ilmi bir üslup kullansam da belki anlayabilirsiniz. Fakat herkes sizin gibi değil. Başka insanların da, avamdan olanların da anlaması gerekmektedir. Rabbim beni bu vazifeyle vazifelendirmiştir. Herkesin anlayabilmesi için misaller vermekteyim. İncil'de Hazreti İsa Aleyhisselam böyle söyler. Misal ile anlatmak Allah'ın da yöntemidir, peygamberlerinin de yöntemidir. İşte burada da Ashab-ı Kehf misalini göreceğiz. Hazreti Musa ile Hızır'ın misalini göreceğiz. Zülkarneyn misalini göreceğiz. Bu şekilde hem o kıssalar yoluyla birçok mesajı Allah Azze ve Celle bize verecek, bir takım gerçekleri o kıssalarla bize yerleştirecek, düşünmediğimiz noktaları bize öğretecek, hem de dikkatimizin dağılmamasını sağlayacak ve o önemli gerçekleri bir kez daha yerleştirecek, unutmuş isek tekrar hatırlatacak. Dolayısıyla İslam davetçileri de böyle bir üslup kullanmak zorundadırlar. Allah Azze ve Celle'nin üslubu, bazı önemli meseleler muhakkak ve muhakkak tekrar edilecektir. Şeytan gelecek, o İslam davetçilerini kandırmak isteyecek. Bazı insanlar senin şu meseleyi çok tekrar ettiğini söyleyebilirler. O yüzden sen bu meseleyi bir daha anlatma diyecekler. şeytan ve şeytanın yardımcılarım, şeyatînel ins vel cin, insanlardan ve cinlerden olan şeytanlar, gelecekler ve böyle fısıldayacaklar. Halbuki o dinin en ehemmiyetli meselesidir. Tevhid gibi, ahiret meselesi gibi dinin en temel meselesinin tekrar edilmesinden ve yerleştirilmesinden, herkes tarafından anlaşılır hale gelmesinden rahatsız olanlar, o meselenin tekrar edilmesini istemeyecekler ve böyle vesveseler verecekler, bu meseleyi çok tekrar ediyorsun diye düşünür insanlar, o yüzden sen artık bu meseleyi tekrar etme diyecekler. İşte Allah Azze ve Celle böylesi vesveselerden bizi kurtarabilmek için kitabında tekrar eder. Ben tekrar ediyorsam siz de tekrar edin demek ister. Başka türlü insanlara bazı hakikatleri yerleştiremezsiniz. Bir hakikati topluma yerleştirmek isteyenler, kitlelere bir hakikati öğretmek isteyenler, onu çok tekrar etmek zorundadırlar. Bir defa, iki defa, üç defa söylemekle hiçbir gerçek toplumlar tarafından kabul edilemez. Kabul etseler bile unutacaklardır. İşte onun için Allah Azze ve Celle bize bu yöntemi öğretir. Tekrar etmeliyiz. Bir takım gerçekler tekrar edilmeli, unutturulmamalı. Çünkü şeytan unutturmaktadır. Hazreti Yusuf'un zindanda olduğunu söylemesi gereken o zindan arkadaşına şeytan unutturdu buyuruyor Allah Azze ve Celle. Şeytan o zindan arkadaşına unutturdu. Hazreti Yusuf'un temiz olduğunu, haksız yere zindana atıldığını melike, krala gidip söylemesi gerekiyordu. Şeytan ona unutturdu. Demek ki şeytan bir takım gerçekleri, hakikatleri unutturmaktadır. İşte onun için İslam davetçilerinin bir vazifesi de bazı gerçekleri tekrar etmek suretiyle onlara tekrar tekrar hatırlatmaktır. O yüzden Peygamberimize hitaben "Fezekkir innema ente muzekkir" buyurulmuştur. Hatırlat ey Resulüm, öğüt ver ey Resulüm, hatırlat, tekrar tekrar hatırlat. Çünkü sen hatırlatansın ve öğüt verensin. Sen onları hatırlattığın zaman onlar belki birincisinde hiç anlamadılar. Belki ikincisinde de anlamadılar. Belki üçüncüsünde yavaş yavaş bir şeyler hissetmeye başlamışlardı. Ama ondan sonra yine de unutmuşlardı. Sen onlara dördüncü, beşinci, onuncu kere söyleyeceksin. Belki yedincisinde bir şeyler anlayacak. Belki sekizincisinde tam anlayacak. Belki dokuzuncusunda inceliklerini görmeye başlayacak. Belki onuncusunda artık o gerçeği anlatacak kadar anlayacak. Herkes anladığını anlatamaz. O meseleden tam emin olmadıkça, o meseleyi bütün detaylarıyla bilmedikçe anlatamaz. Anlatmaya kalktığı zaman karıştırmaya başlar. İşte onun için bir defa duymalı, iki defa duymalı, üç defa duymalı, bir okumalı, iki okumalı, ikra, ikra, ikra, tekrar etmeli. O yüzden orada ikra kelimesi tekrar edilmiştir. Yani okumak tekrarlı olması gereken bir şey. Bir takım bilgileri tekrar etmek icap eder. Yoksa insan ya unutur ya da hakkıyla anlayamamış olur. Hatta anlasa bile, unutmasa bile anlatabilecek duruma gelmez. Anlatabilmesi için ise onun sadece kafasına değil kalbine de girmesi gerekir. İşte onun için Allah Azze ve Celle bir takım gerçekleri kitabında değişik yerlerde tekrar eder. Ve kitabın tamamını okumayan tembeller, onlar için de bu bir rahmettir. Kitaptan birkaç sayfa bile okuyacak olsalar, hiçbir mazeretleri kalmasın diye kitaptan birkaç sayfa bile okuyacak olsalar yine de bir takım önemli gerçeklerin farkına varmış olsunlar diye. Hiç mi okumadın denilecek. Kitaptan 5-10 sayfa okusaydım bile o 5-10 sayfa içerisinde belki 50 tane 100 tane hakikatle karşılaşacaktın. Belki birçok meseleyi keşfedecektin. Birçok gerçeğe o 5-10 sayfa içinde temas edildiğini görecektin. 600 sayfayı okumasaydın, anlamasaydın, ezberlemeseydin bile 5-10 sayfada bile dinin temel birçok meselesi vardı. Hiç olmasa o kadarcığını okusaydın. Hiçbir mazeretimiz kalmasın diye. Kitaptan birkaç sayfa okuyan adamın bile birçok önemli hakikati anlayabilmesi için dinin temel bir takım meselelerini o birkaç sayfa içerisinde tekrar etmiş olmak için hangi sayfayı hangi sureyi açmış olursa olsun nereyi açarsa açsın orada dinin temel meselelerini bulabilsin diye. Ta ki kıyamet gününde ya Rabbi hepsini okuyamadım. Ya Rabbi okuduğum yerde de bu önemli hakikatler yoktu diyemesin diye. Hiçbir şekilde mazeret söyleyemesin diye. Allah Azze ve Celle o yüzden kitabında bazı hakikatleri serpiştirir ve kitabının birçok sayfasında o temel meseleleri tekrar eder. Bu surede de ona benzer temel meseleleri göreceğiz. Allah Azze ve Celle sureye başlarken hamd ile başlar. Elhamdülillahillezî enzele ala abdihil kitab ve lem yec'al lehu ivecem. Hamd o Allah'a ki kuluna bu kitabı indiren Allah. Bu kitabı kuluna Muhammed'ine indiren Allah'adır hamd. Hem öyle bir kitap indirmiştir ki o kitapta zerre kadar bir eğrilik yoktur. O kitabında zerre kadar bir eğrilik de kılmamıştır. Allah Azze ve Celle kendisine hamd ile başlıyor. Çünkü peygamberin gönderilmesi, o peygambere kitabın verilmesi, insanların Allah'a hamd etmesini gerektiren büyük bir nimettir. Şu uçsuz bucaksız kainatta, denizdeki bir kum tanesi gibi olan uzayda, senin şu kocaman dünya dediğin dünya, denizdeki bir kum tanesi gibi, sen de o dünyanın içinde bir kum tanesi gibisin ve ne yapacağını bilemez bir vaziyette uçsuz bucaksız şu çölde şu kainatta insan ne yapacağını nereden bilecek? Allah'ın kendinden istediği nedir? Muradı nedir? Bunu nereden bilecek? Allah Azze ve Celle kudretini kainat ile gösteriyor. Kainata baktığınız zaman Allah'ın kudretini ve ilmini görürsünüz. Ama Allah'ın sizden ne istediğini göremezsiniz. Allah Azze ve Celle bizden istediğini kainatla değil, gönderdiği kitabıyla ve peygamberiyle öğretir. İşte onun için kitabın bu peygambere verilmiş olması bir rahmettir. Ve bu Allah'a hamd edilmesini gerektiren bir nimettir. Madem ki Allah Azze ve Celle bizi şu uçsuz bucaksız kainatta başıboş bırakmamış, bize yol göstermiş, kitabını indirmiş, insanın bundan dolayı Allah'a hamd etmesi icap eder. Hamd etmemesi büyük bir nankörlük olur. Bundan daha büyük bir nankörlük düşünülebilir mi? Mesela bir insan çölde kalmış olsa, yolunu şaşırsa, güneşin altında ölmek üzere olan bir insan, ona bir insan gelse ve gel benim peşimden gel, sana yol göstereyim, en yakın köye seni ulaştırayım dese, vay Allah senden razı olsun dersin, der misiniz, demez misiniz? Başınıza böyle bir olay gelmiş olsaydı, çölde kalmış olsaydınız, birisi elinizden tutsaydı, gel peşimden deseydi, seni suya kavuşturayım, gel seni ekmeğe yemeğe kavuşturayım, gel seni gölgeye kavuşturayım deseydi, vay Allah razı olsun demez miydiniz? Elini ayağını öpmez miydiniz? Allah Azze ve Celle kitabıyla yol gösteriyor ve insanlar Allah'a hamd edeceklerine kaçıyorlar. Adeta vahşi bir hayvandan kaçar gibi, Kur'an'da başka bir ayette buyurulduğu gibi, bir yaban eşeğinin aslandan kaçması gibi, hakikatten kaçıyorlar, şükredeceklerine, nasıl bir hayat yaşayacağımız konusunda Allah Azze ve Celle bize yol gösteriyor. Bu hamd edilmesini gerektirir. Eğer insan kendi başına kanun koymaya kalkarsa, kendi kendine bir hayat tarzı tayin etmeye kalkarsa, kendi kendine bir takım esaslar koymaya kalkarsa, bu kendisine iyilik değildir. Yolunu şaşıracaktır. İşte şu anda dünyadaki gördüğünüz sorunlar bundan kaynaklanmaktadır. İnsanın insana yön vermeye kalkışmasından. Kendi kendini tanımayan insan nasıl olur da insana yön vermeye kalkışabilir? İnsan insanı tanıyor mu ki insana yön vermeye kalkışıyor? İnsan madde üzerinde hakimiyet kurabiliyor. O yüzden mühendislik dallarında ilim geliştikçe gelişti. Fizikte de, matematikte de, kimyada da, inşaat alanında da, makine alanında da, elektronik alanında da. Çünkü bütün bunların hepsi maddedir. Üzerinde deneyler yapabilmek mümkündür. Laboratuvara sokabilmek mümkündür. Ancak insanın ruhu ve psikolojisi, işte insanın bunun üzerinde deneyler yapması mümkün olmamaktadır. O yüzden insan insanı tanıyamamaktadır. O yüzden Allah'tan gelen bir kılavuza ihtiyaç vardır. Allah Azze ve Celle insan o yüzden başıboş bırakmamıştır. Matematiği, fiziği, kimyayı, mühendislik ilimlerini insana bırakmış. Bunlar üzerinde çalışın, geliştirin demiş. Onlarla ilgili de bir takım ayetler kitabına koymuş, o ilim dallarını bize işaret etmiş, gökyüzünden de bahsetmiş, dağların altından da bahsetmiş, denizlerin derinliklerinden de bahsetmiş, çocuğun anne karnında oluşumundan da bahsetmiş, bize bu şekilde birçok ilim dalını hedef olarak göstermiş. Fakat onları uzun uzun anlatmamış, o meseleleri bize bırakmış. Çünkü bizim o alanlarda gelişmemiz ve geliştirebilmemiz mümkün. Ama insanın ruhunu tanıyamayacağımız için, onun üzerinde deneyler yapamayacağımız için, Allah Azze ve Celle o işi kendi üzerine almış ve inna aleyna lel huda buyurmuş. Hidayet yolunu göstermek, doğru yolu göstermek bizim üzerimize vazifedir. Sizin böyle bir vazifeniz yok, böyle bir kabiliyetiniz de yok. Bilim size yol gösteremez. Bilim hayatınızı kolaylaştırır. Telefon yapmanızı sağlar, bilgisayar yapmanızı sağlar, uçak yapmanızı sağlar, hayatınızı kolaylaştırır. Ama sizi adam edemez matematik, sizi adam edemez fizik ve kimya. Sizi adam edecek olan vahiydir. Ruhunuzun temizlenebilmesi, nefsinizin arınması ancak vahiy ile mümkündür. Sizi yaratandan gelen bir kılavuz lazımdır. O ruhunuzu ve nefsinizi yaratan, ondan bir kanun gelmeli. Onun terbiyesiyle terbiye edilmeli. Başka türlü insan adam olamaz. Allah Azze ve Celle o yüzden buyuruyor ki elhamdülillah. Hamd Allah'adır. Neden? Çünkü kuluna vahiy indirmiş, kitap indirmiş ve insana yol göstermiştir. Bundan dolayı Allah'a hamd edilmeli. İnsanlar yemek yedikleri zaman elhamdülillah diyorlar. Su içtikleri zaman elhamdülillah diyorlar. Allah Azze ve Celle sadece o zaman değil, rızıklandığınız zaman vücudunuzun rızıklanması durumunda değil, kalbinizin rızıklanması durumunda da hamd etmelisiniz. Kitabı okuduğunuz zaman hamd etmelisiniz. Sadece sadakallahul azim dememelisiniz. Bu kitabı size indirdiği için hamd etmelisiniz. Size yol gösterdiği için hamd etmelisiniz. Size namazı emrettiği için hamd etmelisiniz. Orucu emrettiği için hamd etmelisiniz. Çünkü bunlar insanın kamilleştirilmesi içindir. İnsanın olgunlaşabilmesi için bunlara ihtiyaç vardır. Ondan dolayı bunlar emredilmiş. İçki haram kılındığı zaman hamd etmelisiniz. Zina haram kılındığı zaman hamd etmelisiniz. Çıplaklık haram kılındığı zaman hamd etmelisiniz. Çünkü size kamil insan olmanın yolu gösterilmektedir. Bütün farzlar hamd etmeyi gerektirir. Bütün haramlar hamd etmeyi gerektirir. Bütün ayetler hamd etmeyi gerektirir. Allah Azze ve Celle o yüzden kitabına, peygamberine bu kitabı indiren Allah'a hamd olsun buyurarak sureye başlamaktadır. İnsan vahiy olmadan nasıl kamilleşebilir? İnsan vahiy olmadan kendine uygun medeniyetin esaslarını nasıl tayin edebilir? İnsan vahiy olmadan dünyaya nasıl bakacağını, bakması gerektiğini nasıl anlayabilir? Vahiy olmadan insanın ne olduğunu insan nasıl anlayabilir? Vahiy olmadan İnsan koyduğu kanunların ileride ne gibi sonuçlar doğuracağını nereden bilebilir? Kendi başına kalırsa, vahiy olmazsa, kendisi bir takım esaslar koymaya kalkarsa, o takdirde bunları nasıl anlayacak? Kendi kendine esaslar koyarsa, hayatında bağlı kalacağı değerleri kendisi tayin etmeye kalkarsa, kendisi geleceği bilmiyor ki, kendisi gaybı bilmiyor ki, o koyduğu esaslar ileride ne gibi sonuçlar doğuracak, nereden bilsin? İşte insanoğlu bir takım kanunlar koyuyor. Ve sonuçta meydana getirdikleri dünya meydandadır. Nasıl bir dünya meydana getirdiler? Nasıl bir gençlik meydana getirdiler? Her türlü suç artıyor. Polisler çoğaldıkça suç çoğalıyor. Üniversiteler çoğaldıkça hapishaneler çoğalıyor. Hani bilim ile insana yol göstereceklerdi? Hani eski insanların suç işlemesi o zaman da bilimin olmamasından kaynaklanıyordu. Bugün bilim var. Suç azalmadı, daha da çoğaldı. Bunu nasıl açıklayacaklar? Demek ki bilim insanı adam etmiyor. Demek ki bilimin böyle bir vazifesi yok. Matematikle nasıl olur da insanı adam edebilirsiniz? Fizikle, kimyayla insanın nefsini nasıl terbiye edebilirsiniz? Böyle bir şey mümkün müdür? İnsanın bütün meselelerde hakkı ve hakikati bulabilme imkanı var mıdır? Bilim böyle bir imkan sunmuyor. Tarih böyle bir imkan sunmuyor. Yani tecrübelerle insan böyle bir imkana sahip olamıyor. Bütün meselelerde gerçekleri bulamıyor. Tarih böyle bir imkan vermiyorsa, bilim böyle bir imkan vermiyorsa, akıl böyle bir imkan vermiyorsa, o halde insanın böyle bir imkanı yok demektir. İşte o ondan dolayı Allah Azze ve Celle kitap indirmiş, peygamber indirmiştir. İnsan bundan dolayı Rabbine hamd edeceğine, çok şükür ki ya Rab bize peygamber gönderdin diyeceğine, secdelere kapanacağına, hem bu dünyada insanca yaşamış olacak, hem de ahirette ebedi cenneti kazanacak, ki gönderilen kitap ve peygamber bunun için hem bu dünyada yaşarken zor bir hayat yaşamaktan kurtulacak, gayri İslami bir hayat, vahye uygun olmayan bir hayat zor bir hayattır. Vahye uygun olan bir hayat kolay bir hayattır. Siz İslami hayatı zor zannetmeyin. Gayri İslami hayat zordur. İslam'a uygun hayat kolaydır. İslam'a uygun hayat haramlardan bizi uzaklaştırdıkça hayatımız kolaylaşır. Haramdan kendimizi uzak tutmamız belki bir an için zor olabilir. Belki o anda nefsimizle mücadele etmek zorunda kalabiliriz. Belki bir anlık bir mücadele gerektirebilir. Ama o mücadelenin sonucunda birçok kötülüklerden korunmuş olursunuz. İşte o zaman kolay bir hayat yaşamış olursunuz. İslami hayat kolay bir hayattır. Allah'ın hükümleri kolaydır. Farzlar kolaydır. Haramlardan uzak kalmak da kolaydır. Aslında farzlar yapılmadığı zaman neticeleri çok ağır olur. Haramlar işlendiği zaman neticeleri ağır olur. Dolayısıyla gayri İslami bir hayat zor bir hayattır. Şöyle bir bakın. Müslümanca yaşayan bir insanın hayatı mı daha az problemlidir, yoksa gayri İslami bir hayat yaşayan adamın hayatı mı? Gayri İslami hayat yaşayan adamın hayatında binlerce sorun görürsünüz. Bir Müslümanın, Müslümanca yaşayan bir Müslümanın hayatında olmayan binlerce sorun görürsünüz. Allah Azze ve Celle kitabını kolay olarak göndermiştir. Vallahu yuridu bikumul yusur ve la yuridu bikumul usur. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. O halde kitaba uygun hayat yaşayın ki kolay bir hayat yaşamış olasınız. Hayatınızda huzur olsun. Ailenizde huzur olsun, devletinizde huzur olsun, dünyanızda huzur olsun. Allah'a teslimiyet gösterin ki, kitaba teslimiyet gösterin ki barış içinde olasınız. Allah Azze ve Celle dininin adını İslam koydu. İslam'ın manası bu iki tane. Birisi teslim olmak, biri de barış içinde olmak. Yani Allah Azze ve Celle demek istedi ki, ben size bu kitabı gönderdim, ben size bu dini gönderdim, buna teslimiyet gösterirseniz barış içinde olacaksınız. Hem iç barışı yaşayacaksınız, kendi içinizde barışık olacaksınız, içinizde bir savaş olmayacak. İç barışınızı sağlar bu kitap. Aile içinde barışı sağlar bu kitap, toplumda barışı sağlar bu kitap, dünyada barışı sağlar bu kitap, nesiller arasında barışı sağlar bu kitap. Babayla çocuk aynı değerlerle yetiştirilir. Babayla çocuk arasında bir nesil çatışmasını engeller bu kitap. Herkes aynı değerlere göre yetiştirilir. Memleketler arasında çatışmayı engeller bu kitap. Bütün memleketler aynı değerlere göre bir medeniyet meydana getirir. Yeryüzünde bir medeniyet meydana gelir. İşte o zaman yeryüzünde sulh ve selamet olur. Bundan dolayı insanoğlu Allah'a hamd etme makamındadır. Bize o yüzden bu hatırlatılıyor. Bu kitap sizin nefsinize esir olmaktan kurtarır. O yüzden elhamdülillah. Bu kitap sizi şeytana teslim olmaktan kurtarır. O yüzden hamd edeceksiniz. Bu kitap sizi insanlara esir olmaktan kurtarır. İnsanların ideolojilerine, fikirlerine teslimiyetten kurtarır. Sizi yaratana teslim eder. O yüzden hamd etmelisiniz. Çünkü sizin gibi varlıklara teslimiyet sizin şerefinizi 5 para eder. Ama Allah'a teslimiyet sizi yükseltir. Yaratılanın yaratana teslimiyeti onun için bir ayıp değildir. Tam tersine yaratılmış olan elbette yaratanına teslimiyet göstermeli. Bu aynı zamanda medeni olmanın da şartıdır. Yaratanına teslimiyet göstermeyen medeni sayılamaz. Bunlar düşünüldüğü zaman hakikaten de bu kitaptan dolayı elhamdülillah demek gerekir mi, gerekmez mi? Bize yol gösterdiği için hakikaten de her meselede doğruyu gösterdiği için elhamdülillah demek gerekir mi, gerekmez mi? Biz nereden bilecektik nefsi terbiyeyi? Biz nereden bilecektik şu suça hangi cezayı vermemiz gerektiğini? Ya fazla veririz ya eksik veririz. Şu anda devletlerin yaptığı gibi. Her gün neden kanun değiştiriyorlar? Ve neden bütün kanunları fiyaskoyla sonuçlanıyor? Her sene bir kanun olmadı baştan, olmadı baştan, olmadı baştan. Toplumlar üzerinde deney yapıyorlar adeta. Bizi bunlar kobay gibi kullanıyorlar. Biz beyaz fare miyiz? Üzerimizde her gün yeni bir kanun deniyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle zaten bize gereken kanunları göndermişti. Göndermemiş miydi ki siz böyle bir iş yapmaya kalkıyorsunuz ve toplumları bozuyorsunuz? Hangi hakla, selahiyetle bunu yapıyorsunuz? Selahiyetinizi açıklayın. Size kim bu selahiyeti verdi? Size kim insan üzerinde deney yapma yetkisi verdi? Söyler misiniz? Hayvanlar üzerinde bile deney yapmak için izin alıyorsunuz. Bizden izin alacaksınız diyorsunuz. Bir hastaya reçete yazabilmek için benim okullarımda 20 sene okuyacaksın diyorsunuz. Diploman olmazsa reçete yazamazsın diyorsunuz. Peki siz kimden diploma aldınız da hem bir insana değil milyonlarca insana reçete yazıyorsunuz? Haddinizi bilin. Haddini bilmezler. İnsana kanun koymaya kalkanlar, toplumları bozanlar, Allah'ın kitabı varken kendileri kitap ortaya koymaya kalkanlar. Allah Azze ve Celle'nin kitabı size zarar mı verdi ki? Bu kitap ile 7. asırdan 18. asıra kadar dünya devletiydiniz. Allah'tan korkmazlar. 1100 sene kadar dünya devleti oldunuz. Ne çabuk unuttunuz. Dünyanın süper gücüydünüz. Evinizde huzur vardı, devletinizde huzur vardı, süper güç olmuştunuz, dünyada adaleti gerçekleştiriyordunuz. Bu kitap sizi yükseltmişti, hem maddi alanda hem de manevi alanda. Ne çabuk unuttunuz. Allah Azze ve Celle bu kitap ile yükseleceğimizi bize işaret ediyor. O yüzden elhamdülillah diye başlıyor. Kulu Muhammed Mustafa'ya bu kitabı indiren Allah'adır hamd. Bu hamd etmeyi gerekli kılan bir durumdur yani. Yani kitabın indirilmiş olması, peygamberin gönderilmesi, kulların Allah'a hamdini gerektiren bir durumdur. Sadece yemek yediğiniz zaman değil, su içtiğinizde değil ya da istediğiniz bir olay sizin istediğiniz şekilde gerçekleştiğinde değil, bir yerden güzel bir haber geldiğinde değil, istediğiniz yere tayininiz çıktığı zaman değil, size bir yerden büyük bir servet geldiğinde değil, tarlanızda bir küp altın bulduğunuz zaman değil, Bu kitabı okuduğunuz zaman Rabbinizden size bir yol gösterici, bir kılavuz geldiğini gördüğünüz zaman elhamdülillah deme makamındasınız. Allah Azze ve Celle bize bir bakış kazandırıyor. Hangi durumda hamd edilirmiş onu öğrenmiş oluyoruz. Maddi şeylerden daha önemlisi manevi şeylerdir. Eğer bir memlekette maneviyat değil de maddiyat önemliyse o memleket gerici bir memlekettir. O toplum da gerici bir toplumdur. Bir memlekette eğer maddiyat maneviyattan önde geliyorsa o memleket medeni bir memleket sayılamaz. Maddeye manadan daha fazla kıymet verenler medeni değildir. Allah Azze ve Celle bize neye önem vermemiz gerektiğini öğretiyor. Kitaba önem vereceksiniz. Hakikatlere önem vereceksiniz. Size yol gösterilmesi sizin için önemli olmalı. Size yol gösteriliyor. Bu sizin için önemli olmalı. Siz kendinizi çölde kabul edin. Yol gösteren birisi olsaydı sağ olun Allah razı olsun demez miydiniz? İşte şimdi Allah'a hamd etme makamındayız. Elhamdülillahillezî enzele ale abdihil kitab. O Allah ki kuluna kitabı indiren Allah, hamd sadece O'nadır. Ve insana verilmiş olan en büyük nimet de O'dur. En büyük nimet ile başlıyor surem. İnsana verilmiş olan en büyük nimet kitaptır. İnsana verilen en büyük nimet ilimdir. İnsana verilen en büyük nimet imandır. Allah Azze ve Celle imanı ve ilimi kitap ile gerçekleştirir. O yüzden en büyük nimet olan kitap ile başlıyor söze. Kuluna kitabı indiren Allah, hamd O'nadır. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا Ve o Allah kitabında zerre kadar bir ivec, bir eğrilik, büyürülük kılmamıştır. Kitap dosdoğrudur. Bu ifade hem hiçbir yanlışı yok demektir, hem de hiçbir eğrilik yok demektir. Dosdoğrudur ve sapsağlamdır. Allah Azze ve Celle meydan okumaktadır bu ifadesiyle. Nasıl ki bu Kur'an'ın surelerinden bir tane suresinin benzeri getirilemez. Nasıl ki o meselede Kur'an meydan okuyor. Aynı şekilde bu meselede de meydan okuyor. Bir tane eğri noktası varsa onu gösterin diyor. Onda Allah zerre kadar bir iveç kılmadım. Hem bir yanlışı yok, hem de bir eğri büğrü tarafı yok, hem de bir kapalı tarafı yok. Tamamen açıktır, eğri büğrü değildir. Karmaşık da değildir. Dolayısıyla yarınlarda birileri ya Rabbi senin kitabın karmaşıktı, o yüzden ben anlayamadım diyemeyecek. Allah diyecek ki ben sana haber vermiştim. Okusaydın görecektin onda bir karmaşanın olmadığını, bir çelişkinin de olmadığını, bir yanlışının da olmadığını. Kur'an meydan okuyor. Gösterin diyor yani. Nasıl ki bir tane suresinin benzerini getiremiyorsunuz. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا Yapamadınız ve de yapamayacaksınız. O halde فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ O halde yakıtı insanlar ve taşlar olan o cehennem ateşinden korunun. Madem ki Kur'an'ın bir suresinin benzerini getiremiyorsunuz ve de getiremeyeceksiniz, o halde kendinizi ateşten koruyun da teslim olun bu kitaba. Nasıl ki 1400 yıldır o ayetler meydan okuyor, Ve bugüne kadar en kısa suresi gibi bir sure bile meydana getirilemedim. En kısa suresi gibi bir sure, gayıptan haber veren, ezberlenmesi kolay olan, kendi içinde çelişkisi olmayan, onun gibi fesahata, belagata sahip olan, onun gibi bilimsel bir takım gerçekleri içeren, onun gibi olan bir kısa sure bile meydana getiremeyeceksiniz denildi ve halen de getirilemedi. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle burada da meydan okuyor. Kitapta bir tane eğri nokta gösterin, bu kitabın kelamullah olmadığını ispat etmiş olursunuz. Haydi buyurun gösterin. Madem ki kitabullah değil diyorsunuz, madem ki kelamullah değil diyorsunuz, madem ki bu kelamı Muhammed'dir diyorsunuz, madem ki beşer sözüdür diyorsunuz, haydi onda bir tane eğrilik gösterin. Bütün beşer kitaplarında mutlaka çelişkiler vardır. Bütün beşer kitaplarında mutlaka yanlışlar vardır. Bütün beşer kitaplarında mutlaka eğrilikler vardır. Mutlaka karışıklıklar vardır. Haydi bir tane karışıklık gösterin. Haydi bir tane hata gösterin. Farzlarında bir hata gösterin. Namaz yanlıştır deyin, zararlıdır deyin diyebiliyorsanız, zekat yanlıştır deyin diyebiliyorsanız, oruç yanlıştır deyin diyebiliyorsanız, içkinin haram kılınması yanlış olmuştur deyin, faizin haram kılınması, zinanın haram kılınması yanlıştır deyin diyebiliyorsanız, muamelatla ilgili esaslara dair bir şey söyleyin, şu yanlıştır deyin, şu faiz olmamalıydı deyin, şu helal olmalıydı deyin, şu alışveriş şekli haram olmamalıydı deyin, bir yanlış bulun, kısasa yanlış deyin diyebiliyorsanız, hadlere, Allah'ın tayin etmiş olduğu cezalara yanlış deyin diyebiliyorsanız, bir eğrilik gösterin, bir yanlışlık gösterin, bu dava bitsin. Bir yanlışlık gösterin. Kur'an'ın bir yanlışını bulun. Bulun, bu kavga bitsin. Biz bu kitabı terk edelim. Kafirlerle olan bu kavga bitsin. Allah Azze ve Celle o gün bugündür meydan okuyor. Biz de Müslümanlar olarak meydan okuyoruz. Haydi bu kitabın bir suresinin benzerini getirin. Haydi bu kitapta bir yanlış bulun, gösterin. Biz de o zaman bu kitabın Allah kitabı olmadığına karar verelim. Haydi buyurun gösterin. Değiştirilmesi gereken bir kanununu gösterin. Bakın insanlar her gün kanunlarını değiştiriyorlar. Haydi buyurun bir tane Allah'ın kanunlarından birinin değiştirilmesi gerektiğini söyleyin. Bir saatin parçaları gibi birbiriyle uyumlu olduğunu göreceksiniz. İslam saatinin bir parçasını getirip de kafirlerin saatinde kullanmaya kalkarsanız, İslam medeniyetinin bir esasını yani alıp getirip küfür medeniyetinde tatbik etmeye kalkarsanız elbette ki oraya uymayacaktır. Ondan sonra da bu esas yanlışmış demek ki diyemezsiniz. O esas kendi yerinde değerlidir ve doğrudur. Senin saatinin parçası benim saatime olmaz. Aynen öyle. Allah'ın kitabındaki bir esas da şirk düzenlerine uymayabilir, beşeri düzenlere uymayabilir. Bu o esasın yanlışlığını göstermez. O esas gene doğrudur. Ancak o İslam medeniyeti içerisinde yürüyebilecek bir esastır. Parçalar birbiriyle uyumludur. Bir tane yanlış gösterilemez. Göstersinler, göstersinler bu kavga bitsin. Nasıl ki tarihte cahiz demiş ya hani, Muharazay bil huruf mümkün olmadı. Muharebey bir suyufa mecbur oldular. Yani Kur'an harflerden oluşuyordu. Harflerle Kur'an'a karşı koysaydılar, bir tane suresinin benzerini getirseydiler, kavga olmayacaktı aramızda. Biz de bunun Allah kelamı olmadığını anlamış olacaktık, bırakacaktık. Tarih boyunca aramızda savaşlar olmayacaktı. Bunu yapamadılar. Yapamayacaklar. İşte o zaman muharebey bir suyufa mecbur oldular. Kılıçlarını çektiler. Üzerimize ordular gönderdiler. Haçlı seferlerini başlattılar. Halbuki buna gerek yoktu. Kur'an onlara meydan okuyordu. Bir tane suresinin benzerini getirin, kavga biterdi. Aynen öyle biz de söylüyoruz. Bir tane hükmünün yanlışlığını gösterin, kavga bitsin. İsrail-Filistin kavgası da bitsin. Batı medeniyeti ile İslam medeniyeti kavgası da bitsin. Bütün kavgalar biter o zaman. Deyin ki İslam'ın şu hükmü insan fıtratına uygun değildir. Deyin ki İslam'ın şu hükmü gerçeklere uygun değildir. İspatlanılmış bir takım bilimsel hakikatlere uymamaktadır. Deyin diye biliyorsanız, Allah Azze ve Celle onda hiçbir eğrilik, büğrülük yoktur buyuruyor. Dolayısıyla mümin bu kitaba böyle bir anlayış içerisinde bakar. Rabbinden gelmiş olan bu kitapta zerre kadar bir eğrilik yoktur. Bu anlayışla bakar, her okuduğundan istifade eder. İstifade edebilmek bu kitaba evvela güvenmekle mümkündür. Allah Azze ve Celle önce ispat ediyor. Bu kitapta bir eğrilik yok. Dolayısıyla bu kitap kelamullah'tır. Böyle kabul edeceksin. İspatlıyor yani önce. İnsan düşünecek, bir eğrilik olmadığını görecek, mutmain olacak. Hakikaten de öyle diyecek. Bu kitabı bir ümmi insanın yazması mümkün değil. Bırakın bir ümmiyi 1400 sene evvel yazılmış olmasını. Bugünün profesörleri bir araya gelseler bir suresinin benzerini yazamayacaklarını Kur'an meydan okuyarak söylüyor. Mümin bunu bildiği zaman bu kitaba hürmeti artar. Mümin bunu bildiği zaman bu kitabın her hükmüne teslimiyet gösterir, mutmain olur ve onu yaşamaya gayret gösterir. Çünkü zerre kadar bir eğrilik yoktur. İşte bunlar bizim kitaba olan güvenimizi sağlamak için ve kitabın kıymetini bilmemiz için. Böyle bir kitap varken elimizde hiçbir yerinde zerre kadar bir eğrilik olmayan, hangi sebeple gittiniz Batı medeniyetinin esaslarını aldınız? Her tarafı eğri olan bir medeniyetten esaslar aldınız. Her tarafı eğri olan, kendisine faydası olmayanlardan aldınız. Halbuki onlar size savaş açmışlardı. 1900'lerde Dünya Savaşı'nda onlar size saldırmışlardı. Onlar namuslarınızı kirletmişti. Onlar vatanınızı işgal etmişti. Onlar sizi öldürmüşlerdi. Siz o yıllarda yönünüzü Allah'a çevirmiştiniz. Ya Rab, Ya Rab diyordunuz. Bizi kurtar diyordunuz. Allah sizi düşmanlarınızdan kurtardı. Sonra yönünüzü düşmanlarınıza çevirdiniz. Sırtınızı Allah'a. Kitapta eğrilik mi gördünüz ki? Bu kitap ile yükselemeyeceğinize mi karar verdiniz? Ondan dolayı mı kitabı bırakmak ihtiyacı duydunuz? Hristiyanlar kitaplarını bırakmak zorundaydılar. Kiliselerini hayatın dışına itmek zorundaydılar. Çünkü kilise hatalar içerisindeydi. Ellerinde Allah'ın kitabı kalmamıştı. Yüzlerce kitap yazmışlardı. Çelişkilerle dolu olan kitapları vardı. Mecbur idiler bu kitapları terk ettiler. Yükselebilmeleri için. O kitapları, o kiliseleri onların bilimi geliştirmelerine engel oluyordu. Bilim adamlarını Engizisyon mahkemelerinde idam ediyorlardı. Bu kiliseden kurtulmaları gerekiyordu. Bu muharref olan, tahrif edilmiş olan bu İncil'lerden, Tevrat'tan kurtulmaları gerekiyordu. Onlar haklıydılar. Peki siz neden kitabınızı bıraktınız? Hangi sebeple bu kitap sizi geri mi bıraktı ki? Bu kitap sizin maddi ve manevi alanda yükselmenizi sağladı. Hangi sebeple bu kitabı bıraktınız? Bir eğrilik mi gördünüz? Onlar çok eğrilikler gördüler. Siz de okusanız siz de görürsünüz zaten. Tevrat'ta, muharref Tevrat'ta, Zebur'da ve İncil'de. Okusanız zaten siz de göreceksiniz bir sürü yanlışlarını. Onlar o eğrilikleri görünce bıraktılar. Peki ya bizim alemimizdekiler neden kitabını bıraktılar? Hangi eğriliği gördüler? Gördülerse ortaya koysunlar. Bugüne kadar böyle bir şey iddia edemediler. Demek ki bulamadılar. O halde demek ki nefislerine uydular. Bunun başka bir izahı yok. Kayyime, bu kitap bir kayyim olarak, dost doğru bir kitap olarak ve dost doğru bir yol gösteren bir kitap olarak ve o yolu, yanlış yolları doğrultan dost doğru bir kitap olarak kuluna Allah tarafından indirildi. Kitabı kuluna indiren ve onda zerre kadar bir eğrilik kılmayan, onu dosdoğru ve eğriliksiz, eğrisiz olarak gönderen Allah'adır hamd. Neden gönderdi bu kitabı? لِيُنْزِرَ بَأْسًا شَد۪يدًا مِنْ لَدُونُ Uyarmak için, inzar etmek ve korkutmak için. Bir be'su şedid ile, şiddetli bir baskın ile korkutmak için, kendi katından olacak olan bir baskın, başkasının katından değil, Allah katından olacak bir baskın ile sizi korkutmak için. Yani eğer bu baskın Allah'tan ise nereye kaçabilirsiniz? Min ledunhu denilerek özellikle Allah'ın indinden olduğu bildiriliyor. Allah'ın baskınından kurtulmanız mümkün müdür deniliyor. Nasıl ki kıyamet gâşiyedir, herkesi bürüyecek, herkesi kuşatacak. Aynen öyle Allah'ın baskını, ama bu dünyadaki baskını, ama sonundaki kıyametin kopması, türlü türlü baskınları olabilir. Bu baskınları ile sizi korkutmak için, inzar etmek için. Demek ki kitabın indirilmesinin bir maksadı budur, uyarıdır. Hem hatırlatmak vazifesi var. Çünkü insan her doğan İslam fıtratı üzere yaratılıyor. Peygamberlerin bir vazifesi o fıtratı canlandırmaktır. Fıtrata yerleştirilmiş olanı tekrar canlandırmak ve hatırlatmaktır. Çünkü zaten insanda vardır. Hard diskine zaten gereken program yerleştirilmiştir. Onun için hatırlatmak yeterlidir. İşte Allah Azze ve Celle hem hatırlatmak için bu kitabı ve peygamberi gönderir, hem de uyarmak için. Kendi katından gelecek bir baskın ile, bu baskın bazen küçük olur. Nasıl ki kıyametin küçüğü var, ortası var, büyüğü var. Kıyametin küçüğü bizim ölmemiz. Bizim kıyametimiz o.
O büyük kıyameti görmesek de küçük kıyameti göreceğimiz kesindir. İşte aynen öyle Allah Azze ve Celle'nin toplumlara vereceği bela, o baskın, deprem gibi. Ya da kıyamet, o büyük kıyametteki baskın. Ondan da evvel bizim, bize, şahsımıza Allah'ın yapacağı baskın, ölümümüz gibi. Bir takım musibetlere uğramak gibi, kazalarla, belalarla karşılaşmak gibi, Allah işte bununla uyarmak için bu kitabı peygamberine indirdi. Kitabın vazifesi uyarmaktır demek ki. Sadece öğüt veren bir kitap değil demek ki. Sadece hakikati söylemek için de değil demek ki. Sadece doğruları söylemek için değil, yanlışlara da yanlış demek için. Yanlış inançlar konusunda uyarmak için. Çünkü yalnızca doğrulara doğru derseniz insanlar doğruları anlamayacaktır. Birisi anlasa diğeri anlamayacaktır. Doğruyu anlasa yanlışın yanlışlığını anlamayacaktır. Hem doğrunun hem yanlışın söylenmesi gerekmektedir. Sadece doğruların söylenmesi yeterli değildir. Yanlışlar konusunda da inzar vazifemiz var. Uyarı vazifemiz var. Allah Azze ve Celle kitabının vazifesinin bu olduğunu söylüyor. İnzar etmek, uyarmak, sadece öğüt vermek değil. Sadece tatlı tatlı öğütler vermek değil. Bir de ölüm ile uyarmak, bir de musibetler ile uyarmak, inzar etmek, bir de kıyamet, o büyük kıyametle uyarmak, tekrar dirilişin olmasıyla uyarmak, kitabın vazifesi ve İslam davetçilerinin vazifesi. Sadece ahlakı anlatmak değil, sadece İbadetleri anlatmak değil, bir de cehennem ile korkutmak, bir de haramlara haram diyerek o meselelerde uyarmak. Bu zamanda hocalar bu meselelere girmemeyi modern hoca olmanın gerekliliği olarak görüyorlar. Uyarmayı, hem ölüm ile uyarmayı, hem musibetlerle, hem kıyametle, hem cehennemle uyarmayı, klasik hocalık olarak, hatta cahil hocalık olarak görüyorlar. Modern hocalar böyle olmamalı gibi düşünüyorlar. Hemen korkutmamalı, hemen şöyle yapmamalı, bunları anlatmamalı, şunları anlatmalı diyorlar. Halbuki dinde her ikisi de var. Cennetle de müjdelemekle mükellefiz, cehennemle de uyarmakla mükellefiz. Bu kitap kendisini böyle tarif ediyor. Bu kitabı neden indirmiş Allah Azze ve Celle? لِيُنْزِرَ بَأْسًا شَد۪يدًا مِنْ لَدُنْ Kendi katından bir be'su şedid ile, kuvvetli, şiddetli bir baskın ile uyarmak için bu kitabı indirdi. Ve müminleri de, salih ameller işlemiş olan müminleri de cennetlerle müjdelemek için indirdi. Demek ki Allah Azze ve Celle müminleri uyarıyor, kafirleri de kendi katından bir baskın ile ikaz ediyor. Müminleri müjdeliyor, hem uyarıyor hem müjdeliyor. Çünkü mümin de hata edebilir. Ancak müminden çok inzar kelimesi kafire daha uygun görülmüştür. Onlar o şekilde uyarılırlar. Müminleri ise Allah Azze ve Celle müjdeler. Müjdelenirler. Ama hangi müminler? Sadece iman edenler mi? Hayır. Aynı zamanda salih ameller işleyenler. Müminleri, ama öyle müminler ki اَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ Salih ameller işleyen müminleri, demek ki iman yeterli değil, salih ameller işlemek icap eder. Bir takım sadıka rüyalarda da öyle görülmektedir. İman, amel, iman, amel, iman, amel denilmiştir. İman yeterli değildir. Allah Azze ve Celle daima kitabında iman ile salih ameli birlikte zikreder. Asr suresinde de buyurulduğu gibi vel asri innel insane lefi husur. Asra yemin olsun insanoğlu ziyandadır. İllellezine amenu ve amilu salihat. Salih ameller, iman etmiş salih ameller işlemiş olanlar hariç. Demek ki iman yeterli değil. İman etmiş ve salih ameller işlemiş olanlar, sadece onlar hüsranda değildirler, ziyanda değildirler. İman etse de salih amel işlememiş olanlar, ömürlerini boş geçirmiş olanlar, onlar hüsrandadırlar. Kur'an bu şekilde iman ile ameli birlikte zikrederek, sadece iman ettim demekle kurtulamayacağımızı bize hatırlatıyor. Allah'ın varlığına iman edenler, peygamberine, kitabına iman edenler, Allah'tan başka ilahın olmadığına da iman edenler ve Rabbim ne güzel yaratmış diyenler, bir dini mevzu açıldığı zaman hocalardan çok hoca kesilenler ve Allah Azze ve Celle'nin ne güzel yarattığını anlata anlata bitiremeyenler ve böylece kendini tatmin etmek isteyenler, kendini kandıranlar, sadece Allah'ı övmekle salih amel işlemeden, farzları yerine getirmeden, haramlardan uzak kalmadan, Allah'ın davası için mücadele vermeden, sadece Allah'ı övmekle bir yere varacağını zannedenler, Allah Azze ve Celle bu işin böyle olmadığını onlara söylüyor. Allah bu kitabı onları, öbürlerini uyarmak için, müminleri ise müjdelemek için, ama hangi müminleri? Salih amel işlemiş olan müminleri müjdelemek için indirdi. اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا. Onlara bir ecru hasen, güzel bir ücretin olacağını onlara bildirmek için, onları bununla müjdelemek için bu kitabı indirdi. Paralel anlatım yöntemi görüyoruz yine burada da. Kur'an-ı Kerim bir kötüden bahseder, bir iyiden, bir Musa'dan, bir Firavun'dan, bir İbrahim'den, bir Nemrut'tan, bir cennetten, bir cehennemden karşılaştırmalı anlatır bunları. Tercihinizi yapın demek ister. Paralel anlatır Allah Azze ve Celle. Yalnızca cenneti anlatmaz, yanında cehennemi de anlatır. Yalnızca cehennemi anlatmaz, yanında cenneti de anlatır. Böylece hep cenneti anlatmış olsa insanlar cehennemden korkmaz hale gelir. Hep cehennemi anlatsa insanların morali bozulur, ümitsizleşirler. Cenneti ümit edemez hale gelirler. Öyle olmasınlar diye Allah Azze ve Celle bu iki gerçeği paralel anlatır. Burada da o kafirlerden bahseder. Bir taraftan kendi katından bir be'su şedide maruz kalacak olan, ani bir baskın ile baskın yiyecek olanlardan, kafirlerden bahsederken bir taraftan böyle bir be'su şedid, bir taraftan da tebşir, bir taraftan inzar, bir taraftan tebşir, bir taraftan uyarı, bir taraftan müjde paralel anlatılıyor. Şunlar inzar ediliyor, bunlar tebşir ediliyor, müjdeleniyorlar. İslam davetçiler de böyle bir üslup izlemeliler. Kur'an'la konuşursanız zaten böyle bir üslup izlemiş oluyorsunuz. Allah'ın kitabını takip ettiğiniz zaman Allah Azze ve Celle size üslup da kazandırıyor. Hangi meselelere ne şekilde temas edeceğinizi kitaptan öğrenmiş oluyorsunuz. İnsanı yaratan insana uygun bir üslup kullanıyor. İnsanı tamamen cehennemden korkmaz bir hale de getirmiyor.
insanı tamamen cennetten ümitsiz hale de getirmiyor. İkisini bir arada veriyor ve İslam davetçileri bu tarzda ve üslupta konuşsunlar isteniliyor. Onları Allah Azze ve Celle kendi katından bir ecru hasen ile, cennetleri ile müjdelemekte, onun için bu kitabını indirmektedir. Hem bu yalnızca o alemde değil, bu alemde de gerçekleşir. O be'su şedid, ani baskın bu dünyada da mümkündür. Sadece son kıyamet günü değil, bu dünyada da be'su şedid Allah katından gelmekte ve gelmiştir. Aynı şekilde o tebşir, o müjdele, o müjdedeki o güzel ecru hasen, o güzel karşılık sadece ahirette değil bu dünyada da verilmektedir. Müminleri onunla müjdelemektedir. Bu dünyada da güzel bir karşılık göreceksiniz. Kitaba uyduğunuz zaman dünyanız da mamur hale gelecek. Sizi ecru hasen ile müjdeliyor. Kitaba uyun, bu kitap size bu dünyada da ecru hasen versin. Bu dünyada da güzel bir karşılık, güzel bir medeniyet içinde yaşayasınız. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlere kitabın iki özelliğini hatırlatıyor. O ecru hasen kendisine verilecek olanlar, mekisine fihi ebede, orada ebedi olarak kalacaklar. Yani bir müddet değil. Öyle bir şey zannetmesinler. Nasılsa orada da bir müddet kalacağız. O halde bu dünyada da bir müddet kalıyoruz. Bu dünyada istediğimiz gibi yaşayalım, olsun bitsin demesinler. Oradaki hayatın ebedi olduğunu bilsinler. Bu dünya gibi geçici olmayacağını bilsinler. Bu dünyada her şey istediğiniz gibi olsa ne olur ki? Yaşayacağınız birkaç seneden ibaret. Kaldı ki gayri İslami hayat yaşayanlar, İslami hayat yaşayanlardan çok daha zor bir hayat yaşarlar. Hem de ebedi hayatlarını da kaybederler. Allah Azze ve Celle müminlere orada cennetin ebedi olduğunu haber veriyor. Kıyamet gününde ölüm bir koç biçiminde getirilir buyuruyor Peygamberimiz. Ölüm bir koç biçiminde getirilir ve insanların gözü önünde kesilir. Ve ölüm öldü denir. Artık ölüm yok. Mekisine fihi ebeden. Orada ebedi olarak kalacaksınız. Artık ölmeyeceksiniz. Her iki taraf da bunu görür. Cehennemlikler de görürler. Cennetlikler de görürler. Cennetlikler böylece sevindikçe sevinirler. Çünkü o cennette ebedi kalacaklar. Cehennemlikler için ise bu cehennemden bile daha kötü bir haberdir. Bu haber cehennemden de kötüdür. Çünkü orada hiçbir zaman kurtulamayacağını bilmektedir. Buradan hiç çıkamayacaksın denilmesi ne demek? Cehennemden daha da cehennem bu haber. Onu bitirir bu haber. Belki de öleceğini düşünüyordu. Cehenneme girerim, ölürüm, kurtulurum gibi düşünüyordu. Ama böyle bir şeyin mümkün olamayacağı kendisine söylendiğinde cehennemden de beter olacak. Ehli cennete gelince onlar da cennetten daha çok buna sevinecekler. Çünkü oradan çıkmayı kim ister ki? Şu dünyada bunca problem yaşıyoruz, her gün hasta oluyoruz. Her gün korkulu saatler geçiriyoruz. Her gün bir takım kötü olaylar, can sıkıcı olaylar. Buna rağmen kimse ölmek istemiyor. Cennettekiler ölmek ister mi? Bu haberi duydukları zaman bu haber onlara cennetten de daha güzel bir haber olacak. Ve orada yaşlanmayacaksınız denilecek. Ey ehli cennet, ihtiyarlamayacaksınız. Ey ehli cennet, ölmeyeceksiniz. Ey ehli cennet, hasta olmayacaksınız. Ey ehli cennet, hiçbir zaman kötü söz duymayacaksınız. Ey ehli cennet, her zaman genç kalacaksınız. Hiç kötü bir olayla, bir musibetle karşılaşmayacaksınız. Orada hiç korkulu dakikalar geçirmeyeceksiniz. Orada hiç elemli saatler geçirmeyeceksiniz. Mâkisîne fîhî ebede. Orada ebedi olarak kalacaklar. Allah Azze ve Celle onlardan olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, Filistin'deki kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da bir sürü oyunlar tezgahlanıyor. Onları engellemeye gücümüz yetmiyor. Allah'ım, sen her şeye kadirsin. O oyunları hazırlayanların başına geçir. Ya Rabbi, onların güçlerini sil süpür yok et. Ya Rabbi, onların kalplerini sık. Ya Rabbi, Müslümanların kalplerine cesaret koy. Ya Rabbi, Müslümanların kalplerine mücadele azmini yerleştir. Ya Rabbi, senin yolunda mücadele etmeyi sevdir bize. Lillahi Teala el-Fatiha. Mm-hmm.